şey zaten mümkün değil. Şimdi bu kitabın içindeki bazı pasajlar bir edebiyatçı olarak hepimiz, yani benim hayatımda çok önemli. İşte dergi Hür Tefekkür'ün Kalesi'dir mesela. Edebiyat fakültesinde okurken böyle edebiyat fakültelerinin girişine asılacak cümlelerden biri budur ve her edebiyat fakültesi mutlaka bir dergi çıkartmayı dener. Herkes orada bir yazmayı dener. Bizi öğretin. İşte tercüme soluk bir fotoğraf gibidir. Bu mesela edebiyatın temel taşları aslında bunlar. Yani edebiyat eğitiminde bize öğretilen temel taşlar. Ama bu ülke tabii pek çok farklı konuda o kadar geniş bir dünyası var ki Cemil için. O geniş dünyadan bir cümlesi bile çok yoğun. Ama ben şimdi gerçekten şimdi Ümit Hoca'nın üstüne de benim konuşmam böyle çok saçma oluyor. Sadece benim söyleyebileceğim bu kitapta beni gene bu sefer en çok etkileyen şey, özellikle benim de bu aralar çok muzdarip olduğum bir şey var işte. Gideceğiz bu memleketten. Bu memlekette yaşanmaz. Şu olacak, bu olacakla ilgili bu kitabın bu akşamki cümlesi olabilir, bu olabilir. Altını çizmiştim ama şimdi açıp bulmakla uğraşmıyorum. Diyor ki, vatanda yaşanamayacağını düşünenler o vatanı yaşanmaz kılanlardır. Kim bu vatanda yaşanmaz diyorsa asıl o vatanı yaşanmaz hale getirenler onlardır. Vatanı için hiçbir şey yapmayanlar onlardır. Ben de gerçekten hani öyle çok nasıl diyeyim, çok milliyetçi bir insan diyeyim. Cemil Meriç şimdi kendi ruh dünyasındaki, düşünce dünyasındaki savrulmalarla ilgili Hatay ortamını anlatırken pek çok görüş olduğundan, ama diyor ki Türktüm ben, ben de Türkçü oldum diyor o yaşta, hani daha henüz başlangıçtayken. Hani benim öyle bir milliyetçiliğim de olmamasına rağmen gerçekten bu cümleyi böyle bu akşamın mottosu olarak sunabilirim. Ve herkes kendi vatanı için ne yaptığı üzerine odaklanıp şikayet etmeyi bırakıp, çünkü bunu illa sadece karşıt görüş yapmıyor, biz de yapıyoruz. Biz de zaman zaman diyoruz ki ah burada durulmaz, işte gitsem daha iyiydi diyenler bu kanattan da çıkabiliyor. Olabiliyor yani, bizim kendi bazen belki bizim de düşündüğümüz oluyor. Diyoruz ki hani ay olmuyor işte, olmuyor, hiçbir şey değiştiremiyorum. Ama böyle tokat gibiydi diyebilirim. Bunu şimdi her zaman için eğer bir tokat varsa, bunu benim Cemil Meriç'in eliyle benim başkalarına attığım bir tokat olmasını çok böyle kibir addedeceğim için Cemil Meriç'ten hepimize atılmış bir tokat olarak karşılamayı uygun görüyorum. Hani Cemil Meriç'in sözüyle böyle üst perdeden öyle diyor, bak şöyle de insanlar var deyip onun eliyle tokadı ben atan değilim. Hep birlikte bu tokadı yiyelim ve ne yapacağımız üzerine düşünelim diyebilirim. İlk aklıma gelen mesela bu. Hani özellikle bu akşamın bir bu kitapla, bu ülkeyle ilgili şu anda ne demek istersin dersen, ilk aklıma gelen cümle bu oluyor. Dediğim gibi ama böyle nesinden, hangi birinden bahsedeyim? Mesela mustaripler derken, üniversiteden de okumuştum ben ama mesela o başlıktaki kişilerin hepsinin garbı anlamadan nasıl müsteşarikler, yani şarkı inceleyen batılı bilim adamları nasıl şarkı anlamadan şarkı dışarıdan değerlendiriyorlarsa, bizdeki garpçılar da aynı şekilde garp hakkında bir fikirleri yok. Onlar nasıl dışarıdan bakıp değerlendirmişse, bizimkiler de aynen öyle batıya bakıp batıyı değerlendirmişler. Ve aslında hiçbirinin batı hakkında bir bilgisi yok. Hiçbiri oradaki temel kavramları, batıyı batı yapan kişileri tanımıyor, okumamış, bilmiyor ve sadece bir slogan kültürü. Bunda hala çok da böyle bir aşama kaydedememiş olmamızın işte biraz şeyin etkisi var. Biz hani Cemil Meriç'in adını duymayan yok. Cemil Meriç okudum, okumadım diyen kimse yok. Herkes Cemil Meriç okudu. Ama sonuç olarak kim gerçekten anlayarak okudu kısmına biraz odaklanmamız gerekiyor herhalde. Yani biraz orada da biz gene dışarıdan şekilci, hani kütüphanede duruyor, evet okudum demekle gidiyoruz. Çok fazla içindeki yoğunluktan ya da bilgiden haberimiz olmuyor diyebilirim. Şimdi Ümit Hoca buradayken gerçekten konuşurken kendimi çok böyle ben saçmalıyormuş gibi hissediyorum. İnşallah öyle olmuyordur. Yani bunlar dediğim gibi ben çok böyle çok derin bilgisi olan bir insan değilim. Okur olarak sadece okur olarak işte 48 yıldır bu memlekette yaşayan birisi olarak az çok gündem üzerine kafa yoran birisi olarak aslında zaten benim edebiyatta da mesela Cemil Meriç'i edebiyatla sınırlamak haksızlık olacağını düşündüğüm için edebi kısmını dışarıda bırakarak edebiyatta diye diyorum. Aynı derinliği mesela biraz Ahmet Hamdi ile aynı hem derinlik hem aynı kader gibi. Yani o kadar vakıf ki onu anlamaktan uzak bir kitleyle muhatap olmak zorunda kalmış. Onu anlamaktan uzak kitleyle muhatap anlayacak olanlar, anlama vasfına az buçuk sahip olanlar reddediyor. Şeyden bahsettiği için, kendi köklerinden, kendi kültüründen vazgeçmediği için. Ama şey diyor ya, sağ okumuyor, sol küskün. İlk baskılarını Ötüken basmış. Ötüken'in bastığı kitap okunur mu diyor entelijansiya onun deyimiyle. Ama sen bas deyince basmayı kabul etmiyor. Yazdığı dergiler küçümseniyor. Ama o derinlikli yazıları ben yayınlayayım diyen bir Allah'ın kulu yok. Yani bu itildiği bu memlekette gerçekten aydın olmanın çilesini gerçekten çeken kişi Cemil Meriç. Benim için yani bu kitap onu gösterdi. Bunu zaten biliyordum ama tekrar bu yaşta okuyunca bunun ne büyük bir acı olduğunu, o acıyı hissedebildim diyeyim. Yani bu satır aralarında o acıyı hissedebildim. Daha çok bilen, asıl bilen olmasına rağmen sadece kitabın bütününü okumuş bir adam var. Külliyatı ezbere bilen bir adam var. Külliyatın özetinin özetini okumuş adamların, yani batıdan bahsediyorum şu anda. Külliyatın sahibi var işte. Chateaubriand'ın tamamını okumuş. Bizde Chateaubriand üzerine konuşanlar, batıda Chateaubriand hakkında yazıp onun özetini çıkartmış olanları okuyup onun da sloganıyla konuşan bir entelektüel dünyamız var. Şimdi belki biraz daha iyidir. Daha çok kaynak var. Daha çok okur var. Ama o zaman bu, ben hep ondan zaten çok muzdaribimdir. Yani niye biz asıl değerleri, hani ilim müminin kayıp malıdır, nerede olsa alır ya, biz nasıl bunu karşı tarafa bu kadar sunmuşuz ve umursamamışız? Benim en üzerinde kafa patlattığım şeylerden biridir. Yani ben 80'lerde lise öğrencisiydim. Ama hep şeye çok, yani tandans olarak da sağcı bir aile, hani muhafazakar bir ailenin kızıydım. Ama şeyi bir türlü anlamazdım ya, yani türküler, Yunus, Nesimi nasıl solculara terk edilmiş olabilir ya? Nasıl onlara bırakılmış olabilir yani? Bunun çilesini çekmek ki ben bu halimle benim ciğerimi nasıl yaktığını biliyorum. Hani bu benimki parmağa batan iğne gibi. Cemil Meriç herhalde direkt kolu kopmuş gibi hissediyordu. Çünkü orada tefekkür genişledikçe, şuur genişledikçe acının da etkisi artıyordur. O yüzden kendi, ama sonuçta herkes de kendi bildiğinden yola çıkarak anlamaya çalışıyor. O yüzden ben bu kitabı okurken haddim değil tabii ki Cemil Meriç'e çok hak verdim demiyorum, ama demek istediğim şey şu: benim parmağıma iğne batmış gibi hissettiğim şeyleri gerçekten kalbi sökülüyormuş gibi hisseden bir ufukmuş diyeyim, öyle diyeyim yani. Bu şimdi bunun dışında gerçekten çok hani toparlamakta zorlamak yani. Hocam, ben de biraz bir şey oldu. Ümit Hocam diyeceksiniz ki hem toparlamakta zorlanıyorum diye hem kesintisiz konuşuyor, ama benim de özelliklerimden birisi geviz olmaktır zaten.
Çok güzeldi, teşekkür ederim. Kapatamadım. Asma Hocam, size belki bir parantez olur. Ben de bu kitabı bu sefer okuduğumda şunu hissettim. O gençlik çağlarımızda bir heyecanla okuduğumuz Cemil Melik, entelektüel tarafımızı işte donattığı için bir zihni anlamda bizi bir aktivite, yani o pasivize olmuş durumdan aktivasyona geçirdiği için bir heyecan hissetmişiz. Bugün okurken, bu hafta okurken dedim ki o gün duyguyu görmemişiz hocam. O gün hani siz diyorsunuz ya parmağına battın. Parmağımıza o gün battığını hiç hissetmemişiz. O gün bizim işte zihinsel anlamda, bilişsel anlamda güçlenmemiz, entelektüel anlamda işte bir yerlerde bir şeyi daha iyi konuşabilmemizin bir heyecanı olmuştu. Bugün ise çok ilginç, benim duygularımın coşmasına sebep oldu bu hafta okurken onu dedim. O dönem okuduğumda şey hissetmiştim. Böyle bir şey olmaz işte, çok büyük benim entelliğime çok katkısı oldu. Burada bir duygu olduğunu bile fark etmemiştim ben. Ama bu sefer okuyuş, bu kaçıncı okuyuşum bilmiyorum ama bu okuyuşumda belki yaşlanmaya da artık adım adım yaşlanıyoruz. Bunun da ya da tecrübeler de farklılaşıyor. Ama her dediği cümlenin altında o duygu vuruşu da hakikaten dediğiniz gibi hocam, Osman hocam, iğne ucuyla değil böyle çuvaldız ucuyla duygularımızı harekete geçirdiğini düşünüyorum. Ve yine çok muhteşem bir şey söylüyor ya, kelam bütünüyle haysiyettir diyor. Biz belki bugün en çok kaçırdığımız şey kelam oldu. Yani belki ben felsefenin bu tarafını çok sevdiğim için belki. Hani Wittgenstein de diyor yani üslup kelimelerin elbisesidir. Biz kelimeyi bırak, üslubu bırakın, kelimelerden vazgeçmişiz. Kelimelerimiz kalmamış ki ifade edebilecek gücümüz kalsın. Yani bakıyorsunuz o dönemde hangi kelimeleri kullandığına bakıyorsunuz. Bence bunun da belki bir siyak sebakı, sebak ve siyakı yapılmalı. Burada şey görüyorsunuz, yani hangi kelimeler hangi zaman diliminde nasıl kullanılmış? Bunun da ben çok orijinal olduğunu fark ettim. Bunu da bu okuşumda fark ettim. Ve orada şey de söylüyor ya, diyor ya, tarih diyor, eserlerini iki defa oynar. Birincisinde trajedi olur, ikincisinde komedi olur. Bunu kendi açımdan da öyle hissettim. Hayatın hakikaten sadece toplum tarihi olarak değil, bireyin tarihinde de hayatın ilk evrelerinde böyle trajedi diye baktıklarımızın ne kadar sonraki döneminde komedya halini aldığını da gördüğümde burada da şey hissettim. Bu bir psikoloji okuyuşu. Yani mesela Peygamber Efendimiz'in de en önemli yönlerinden birinin bu olduğunu düşünürüm ben. İnsanın, yani bireyin psikolojisini anlamak. Burada iyi bir psikoloji tahlili olduğunu da gördüm. Yani hepimizde bu vardır. Kendi bütünsel tarihimizde, o ontolojik olarak yaşam seyrimizde düne bak, dünün trajedileri bugünün komedyaları olarak önümüzde tebessüm ettirebiliyorlar bize. Ve kamusa geldiğinde de bir milletin hafızasından bahsediyordu. Biraz önce siz de hocamla da konuştuk bunu, işte bu Osmanlı'dan gelen miras. Bence en kaybettiğimiz en önemli mirasın dil olduğunu düşünüyorum. Dilin fakirleşmesi olduğunu düşünüyorum. Eğer kelimeleriniz zenginse ifade gücünüz de zengin çünkü. Çünkü kamus bir milletin hafızasıdır diyor ya, yani kendisi heyecanıyla, haysiyetiyle, şuuruyla, yani o açıdan belki de yeniden bizim öğrencilerimize öğreteceğimiz öncelikli bilgi ve o bilginin duygusu bilişsel ve duygusal anlamda kelimeler olmalı hocam. Yani dünün ve bugünün kelimelerini bir araya getirerek kelime ifade güçlerini arttırmak. Evet hocam. Size verebilirim sözü Asum Hocam. Ben böyle bir parantez açayım dedim. Buyurun.
Burada şimdi ben biraz karıştırdım. Gene dediğim gibi o kamus yazısından sonra hemen başka bir yazı, orada da dille devamlı oynanmasını Penelope'nin örgüsüne benzetiyor. Yani bir şeyler yapılıyorsa zaten aslında dil dışarıdan müdahaleyi kabul etmez. Yapılmak istenenler, ama dışarıdan müdahaleyi kabul etmek derken sizin oturup bir masa başında yaptığınız dili çok ilgilendirmez. Ama sokaktır, o kelime sokağa indiği anda da artık o kelimeyi dilin dışına atma şansınız yoktur. O yüzden dil politikası gerçekten çok çetrefil bir konu. Yani o konu nasıl halledilir? Ne yapılır o konuda? Hani büyük bir birikim ve büyük bir devinim lazım. Yani bununla ilgili çok net bir karar alıp arkasında durmak lazım. Ama tabii bu biraz şeyle ilgili. Şimdi burada yanılıyor olabilirim. Dediğim gibi çok bilgime güvenmiyorum ama şimdi benim anladığım kadarıyla Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Osmanlı ile zaten bu ülkede de geçiyor. Bağı koparıp onu yok saymak, Osmanlı'yı yok sayarak bir devlet olarak ortaya çıkmak gibi bir şey var, amaç var. Bu bağı kopartmak için Batı'ya entegre olabilmek için yapılmış şeyler zaten. Yani bir öncekine devam ettirmek, onu dönüştürmek gibi bir şey olmamış. O yüzden bizim az önce Ümit Hoca da söyledi ya, su alıyor bu ülke ama 1789'dan beri, ama o 1789'da gerçekten halk ayaklandı ve bir şeyleri değiştirmek istedi. Burada mesela böyle halktan gelen bir istekle olmuş değişimler değil bunlar. Halkın istediği, halkın öngördüğü, halkın başlattığı bir şey de değil. Yapılanlar biraz o yüzden yukarıdan aşağıya doğru bir şey olduğu için halk tarafından da çok kabul görmemiş. Tabii ama bunun ne kadar kabul görmez derseniz, değil mi? Devlet politikasını göz ardı edemezsiniz. Yani sonuçta evet, edebiyat kelimesi yerine yazını önermiş, yazın tutmamış, doğru. Edebiyatın yerine yazın kelimesi oturmamış. Ne bileyim, aşk kelimesinin yerine seviyi önermiş. Aşkın yerine sevi tutmamış, doğru. Ama mesela hocanın yerine öğretmen, talebenin yerine öğrenci almış. Böyle yani onun tuttuğu kelimeler de var. O da yani bir milletin, o Ziya Gökalp'in hani değildir bir mana üç ada muhtaç diyor ya, le, şef sizin, ley sizin, gece bizimdir de. Halbuki şebi, leyli ve geceyi bir kültür bir arada kullanabilir, bundan kurtulmaya bırakmaya gerek yok. Yani benim görüşüm en azından öyle. Özellikle halk diline inmiş olan, halkın bildiği ve halkı bir arada tutan. Şu an benim Özbek öğrencim var. Osmanlıca dediğimiz kelimelerle daha iyi anlaşıyoruz onunla. Çocuk bizim hani Özbekistan'da büyümüş. 9. sınıfta bu sene Refik Halit hikayesi okuyoruz. Refik Halit hikayesini en iyi Özbek çocuk anlıyor. Çünkü içindeki Osmanlıca kelimeleri o daha iyi çıkartıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 2000'li yıllarda doğmuş, büyümüş çocuklara göre. Düşünün ki o komünist şeyden geçmiş olduğu halde. Çünkü orada sonuçta o halk o dille konuşmaya devam etmiş. Ha diyor bu kelime, kelimeyi bilmiyor. Ama diyor ki ha biz de şöyle kullanıyoruz hocam diyor. Bunun için zaten dili kaybetmek. Ben zaten hani dilin olmadığı yerde millet yoktur. Milleti millet yapan nedir? Yani bir insanın Türk olduğunu nereden anlarsınız? Nereden anlarsınız? Türkçe biliyorsa, Türkçeyi konuşabiliyorsa, Türk kültürüne hakim oluyor zaten. Dili öğrenmek böyle bir şey. İşte burada da o dille ilgili dili kaybetmek bize benliğimizi kaybettirecek diyor zaten Cemil Meşti. Asıl beni daha çok dikkatimi çeken Batı'nın bize ne yapmak istediğiyle ilgili. Bunu daha önce okuduğumda çok dikkatimi çekmemiş. Diyor ki Cemil Meriç, Batı bizi Hristiyanlaştırmaya çalışmadı hiçbir zaman için. Hiçbir zaman için Batı bizi kendine benzetmeye çalışmadı, kendine dönüştürmeye çalışmadı. Batı bizi dinsizleştirip kişiliksizleştirerek yok etmeye çalışıyor. Bizi İngilizleştirmeye çalışmıyor yani. Onun amacı o değil. Biz sanki karşı duranlar da öyle, halbuki öyle bir şey değil. O kadar bile değerli görmüyor. Mesela Montesquieu böyle Türkiye anıları o kadar anlatılır. O kadar böyle hani aman gelmiş Türkiye'yi gezmiş de şöyle anlatmış, böyle anlatmış. Bir Fransızın Türk'ten bahsetmesiyle bile gurur duyuyor çünkü o kitle. Ama görüyoruz ki nasıl bahsetmiş? Evcil hayvandan bahseder gibi bahsediyor. Aşağılayarak bahsediyor. Ama aşağı onlar tarafından aşağılanmayı bile şeref kabul eden bir aydını memleketin olursa orada işte gerçekten o aydınlardansa çok şükür halkın irfanı varmış. Bizi bir şekilde ayakta tutmuş. Çok şükür halkın irfanını kabul eden, çünkü aynı şeyi söylüyor. Gericiyiz biz diyor. Gericiyiz, muhafazakarız. Çünkü iyiyi, doğruyu, güzeli nasa bağlıyız. Çünkü sonsuza aitiz. Sonsuzu ve hakikati korumak bizim gerici olmamızı, gerici olarak yaftalanmamızı sağlıyorsa çok şükür ki biz yoruz. Çok şükür ki gericiyiz ve sonsuza bağlıyız. Bu nasıl anlatayım bilmiyorum ama hani bu bilince ulaşabilmesi şu an sanki bana daha zor geliyor. Ben biraz da mesela kitabı okurken, şimdi bu kitap ilk yayınlandığı 75 sanırım. Ama işte şu an defalarca basılmış, çok okunuyor. Bahsettiği şey mesela Batı kendini bitiriyor. Doğru. Ahlaki anlamda, erdemler anlamında yerine yeni bir şey koyamıyor. Hani Stefan Zweig intihar ediyor ya, Batı Avrupa kültürü bitti diyerek intihar ettiği zaman yerine Batı oluşmuyor. Ama mesela gerçekten şeyi çok ben merak ediyorum. Hani bugünün dünyasını görseydi, bugünkü küreselleşme, bugünkü artık neredeyse her kültürün içinin boşalması söz konusu artık. Yani bu sadece artık Batı kültürüyle ilgili değil. Bütün kültürlerle ilgili böyle bir içim boşalması durumu var ya, onunla ilgili ne yapmamız lazım kısmını gerçekten ciddi anlamda düşündürdü kitap. Ve dedim ki keşke böyle bir şey olabilse, yani hani bugünün dünyasını, bugünün gelişmelerini Cemil Meriç bizim için değerlendirebilseydi diye düşündüm. Bir de kitabı okurken hissettiğim şey oydu. Yani bugünkü batılılaşmış halimizi görse ne derdi? Mesela o zamanlar zaten böyle bir İslami kesim yok. 70'lerde, 80'lerde hani böyle bir muhafazakar kitle dediğimiz değil. Böyle değil ama şu an daha mı umutlu olurdu geleceğe bakarken, yoksa yine de çok umut var olmaz mıydı bilmiyorum. Çok karamsar bir tablo da çizmek istemedim ama bir de kitabı okurken hani ben devamlı hep diyorum ki hani bu kadar bugün olsa ne düşünürdü? Çünkü içi boşaldı dediği şeyler bile şu an günümüze bakınca gayet dolu ve gayet bir anlamı olan şeylermiş gibi geliyor. Bugün daha da boş geliyor. O yüzden bir de o var söyleyebileceğim. Gerçekten hani boş boş şey, benim üniversitede bir hocam vardı. Derdi ki edebiyat öğretmeni için metni kavrayamayan öğretmen boş teneke gibi langır langır öter derdi. Şimdi ben de öyle olmasından çok endişe ederek konuşuyorum. Gerçekten o kadar derin bir metinle karşı karşıyayız ki hani ben ne kadarını anlayabildim, ne kadar doğru yorumluyorum. O konuda çok büyük, çok yani dinleyiciler de hani bu hani Asuman Hoca'dan dinlediğinizle asla karar vermeyin ve mutlaka kendiniz okuyun. Bu bir okyanus gibi düşünün. Benim bardağım ne kadar küçücük bir bardak, oradan buraya ne kadar geldiyse o. Benim o yüzden söyleyeceklerim şimdilik bu kadar diyeyim. Çünkü gerçekten çok fazla şey var. Onlardan böyle hani ancak kitabı takip ederek gidersem, hani açıp bakarsam olacak. Öyle de olunca sabaha buluruz herhalde hocam. İsterseniz öyle yapayım ama siz bilirsiniz.
O zaman
Yani
normal
altını çizdiğim cümleler hakkında, altını çizdiğim cümleleri böyle hani açıp, ha bak burada da şunu çizmişim çünkü bana şunu hissettirdi diye tek tek bahsedebilirim ama o zaman da gerçekten bu program böyle sabaha bulur. O yüzden ben o kitapla ilgili genel şu anda içimden geleni söylüyorum sadece. Yoksa bu tabii ki kitabın binde değil, yüz binde biri bile değil benim söylediklerim. Bu kitap o kadar derin, o kadar yoğun, o kadar da tekrar tekrar okunması gereken bir kitap diyebilirim sadece.
Biraz önce söylediklerinize bir birkaç katkıda bulunmak istiyorum. Bu aydın, işte üst tabaka olarak ya da beyaz Türkler olarak kendini tanımlayan grupla alakalı. Hani şey diyor ya, aydınların dini diyor kitapta, izimler. Öyle diyor, öyle hatırlıyorum. Değil mi? Öyle bir şey var. Öyle bir metin var. Ve daha öncesinde de şeyden bahsediyor. İzimlerden bahsederken diyor ki idrakimize giydirilen deli gömlekleri. Yani itibarları menşeilerinden geliyor. Hepsi de Avrupalı diyor. Öyleydi. Tam ezbere. Hepsi de Avrupalı. Böyle izimlerin geldiğinden bahsediyor. Ve aydınların da hani o günün aydınlarının sadece dinamiklerini bu izimlerden aldığını söylüyor. Hakikaten orada çok güzel bir yere vurgu yaptınız hocam. Bugün ben de aynısını düşünmüştüm. Acaba hani günün yine aydını, evet bu izimler her ne kadar idrakimize giydirilen deli gömlekleri olsa da bir takım felsefeleri var. Yani alt dinamikleri var. Ama bugünün felsefesi ne acaba? Hani şeyin dediği gibi Buyukçun Halin hani yorgunluk toplumu mu? Evet, o kitabında dediği gibi bugün artık insan ya da Baudrillard'ın da dediği gibi bugün insan kendi varlığıyla ve hakikatiyle yok. Simülasyonlar üstünden anladığı bir sanal olarak anladığı bir varlık, bir ontoloji olduğu için isimlerden bile uzak kalan bir aydın kitlesini görüyoruz. Yani artık dijitalleşmeyle beraber her şeyin böyle popüler bir şey haline, postmodern bir kurgu haline, kurgu zeminine geldiği bir dünyada hakikaten dünün o izimleri, idrakimize giydirilen o deli gömleklerinin bile altyapılarının olup da bugün o altyapının bile boşaltıldığını görüyoruz. Bu da şunu getiriyor. Zaten hani son yıllarda felsefe açısından çok büyük bir ilerleme kaydedilmediğini söylüyor ya birçok felsefeci. Bununla ilgili çok tartışma var. Ama biz şunu anlıyoruz ki yine Cemil Meriç'in dediği gibi inananlar kardeştir ve düşmanlarımızın tanrısı değil. Bizim inandığımız üzerine biz devam edebiliyorsak, istikamet üzere devam edebiliyorsak, kendi Kur'an'ın ilk ayeti oku emrine istinaden okuma çeşitliliklerimizi, okuma formlarımızı ne kadar geliştirebiliyorsak anlamamız, yaşamamız o biçimde değişecektir. Ve bu da şey çok önemli, demin yani Ümit Hoca'nın da sizin de söylediğiniz, teoride herkes çok şey biliyor. Yani işte bu kitabı da belki birçok kişi okumuştur. Biz okumadık, 67 baskı yapsaysa bir kitap demek çok okuru olmuş. Yani en azından biner kişi okuduysa düşünün 70 bin kişi belki okudu kitabı. Ama eylemlerimiz söylemlerimize şahit olmuyorsa, söylemlerimizden eylemlerimiz doğmuyorsa o zaman işte bizim kendimizi bir daha dönüp bakmamız gerekiyor. Nerelerde kaldığımızı, hayatı hangi boşluklar üstüne bina ettiğimize bakmamız gerekiyor ki hani demin dediğiniz gibi o boşluklar da işte bizim oluşturduğumuz boşluklar hocam. Yani evet birileri bize sunmuş olabilir ama biz de kabul ettiğimiz o boşluklar üstüne hayat kuruyorsak o zaman o boşlukları doğru şekilde nasıl doldurmamız gerektiği üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Hani birçok zaman bir şeyleri ertelemeyi yani nasıl olsa yaparız, nasıl olsa olur diyerek en çok da kendimizi erteliyoruz. Yani bu kitap aslında biraz da bize bunu da anlatıyor. Kendimizi erteledikçe de hedeflerimize ulaşamıyoruz. Ben de Asuman Hocam'a katılıyorum. Biz ne anlatırsak anlatalım. Hepimiz hani Said Nursi'nin dediği bir söz var ya. Allah'ın rahmeti büyük bir denizdir.
Altını çizmişim hocam ben. Ondan bahsedebilir miyim?
Tamam, şunu bitireyim. Herkes bardağı kadar suyu alır. Evet, böyle düşünürlerimizin yazdığı kitaplardan da hepimiz kendi bardağımız kadar alıyoruz. Bizim hocamla tavsiyemiz, önerimiz, hepiniz kendi bardağınızdan suyunuzu alın. Ama bu akşam Ümit hocamın olması hakikaten bu bardaklarımızı farklı şekilde doldurmamıza da vesile olur. Buyurun hocam, son sözü siz söyleyin. Ondan sonra da programı yavaştan
kapatalım. Bu cümleyi buldum. Ne demek istediğimi tabii ki benim sonuçta daha iyi anlayacaksınız. Alıntı sanırım Lameniyas'tan, çünkü tırnak içinde diyor ki en hasta asır kendine hataya kaptıran asır değildir. Hakikaten, hakikatten yüz çeviren ve hakikati küçümseyen asırdır. Şu an bizim içinde bulunduğumuz zamanın özelliği o. Her zaman mutlaka insanlar hatalar yaptılar. Her asrın, her tarihin kendince insanların hataları oldu. Ama hata yapılması kusur değildir. Hata hepimiz için, herkes yapar. Ama buradaki mesele hakikatten yüz çeviren ve hakikati küçümseyen bir asırla karşı karşıyayız. Ve o asır artık dünyanın tüm medeniyetlerine hakim neredeyse. Yani hakikati, doğruyu biliyoruz. Ama o doğru bu çağla, içimizdeki hayatla uyuşmadığı için, o bize zor geldiği için kendi hatamızı kabul etmek yerine hakikati küçümsüyor, hakikati görmezden geliyoruz. Bu da sanırım insan olarak, insan değerlidir Batı'nın dayattığı, insan her şeyin üstündedir'in bir tür kibre dönüşmesinin. Yani ben hata yapmam, ben hata yapmayacağıma göre demek ki o gerçek doğru değildir'e geliyoruz. Böyle bir kibirle karşı karşıyayız. Terk etmemiz gereken en temel özelliğimiz de bu herhalde. Hepimiz için geçerli bu. Benim için de geçerli. Dediğim gibi ben şimdi böyle kitapları anlatırken kitapların cümleleriyle üstten üstten şöyledir, böyledir, şöyle olun, böyle olun demeyi çok sevmiyorum. Çünkü ben de gerçekten bu kitapları sizden biraz daha önce tanımış ve okumuş olmak dışında sizden çok bir farkım yok. Kitle olarak eminim benden çok daha zeki, benden çok daha iyi okurlar da vardır aranızda. Bu akşam sayı Ümit hocamın etkisiyle daha da kalabalık tabii şu anda genel kitle. Çok çok daha kariyerli, çok çok daha akıllı pek çok kişi vardır. O yüzden ben sadece dediğim gibi okurken gönlümde ya da zihnimde yer etmiş olan cümlelerin altını çiziyorum. Sonra da size onlardan bahsediyorum. Ama dediğim gibi ben eskiden beri yazarları okurken, mesela ben Kemal Tahir'i de aynı şekilde çok severim. Cemil Meriç de çok seviyormuş. Ben Kemal Tahir bölümünü de hatırlamıyordum mesela. Burada okuyunca çok sevindim. Çünkü ben o şeyi çok seviyorum. Hakkın adamı olup, yani namuslu bir fikir işçisi olup herhangi bir görüşün savunucusu olmaktan çok doğrunun peşinden giden, kim olduğuyla, nerede olduğuyla çok alakası yok. Onlar zaten bir şekilde birbirini tanıyor ve buluyorlar. Ben de o kitleyi en çok seviyorum, çok şükür. O yüzden kitabı okurken, ama tabii gene dedim ki yani ben edebiyatçıyım, pek çoğunu biliyorum. Ama mesela gene ben bir sürü yazarın ismini çizdim ve bunları dedim bakayım kimmiş, öğreneyim. 25-26 yıllık edebiyat öğretmeniyim, yani bunu söylerken utanıyorum. Ya da işte kitaplarla ilgili bölümde o zaman not almışım oku diye, ama hala okumadım. Susam ve Zambaklar kitapla ilgili yazılmış en güzel kitaptır diye Cemil Meriç tavsiye etmiş. Ben de yanına bunu mutlaka oku yazmışım ama hala okuyacağım mesela. Kitap okurmanın verdiği şevkin Kitap bittikten sonra da devam etmesi, kitabın etkisinin kapağı kapandıktan sonra da devam etmesi ve sadece kitap okumayla değil, kitabın bizi harekete geçirdiği bir dönüşümü sağlaması duasıyla programı kapatabilirim sanırım. Gene çok konuştum.
Hocam yok estağfurullah, çok da güzeldi sizin de yorumlarınız. Şimdi ben arkadaşlara sormak istiyorum. Yorum yapmak isteyen, kitabı okuyup da biliyorsunuz son 20 dakika yarım saat ayırıyoruz arkadaşlarımıza. Yorum yapmak isteyen ya da sorusu olan varsa hemen alabiliriz. Daha söyleyecek bizim vaktimiz kalmadı yani. Evet, buyurun. Var mıdır?
Hocam okudum ama yani yorum değil de bu kadar da güzel anlatımların yanında tabii bir şey söylemek istemiyorum. Ama çok güzeldi gerçekten. Hem Ümit hocamız hem siz hem de Asuman hocam. Gerçekten hocam bu akşam çok fevkaladeydi yani. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ediyoruz. Yani okuma grubumuzdaki arkadaşların böyle her kitabı Allah razı olsun en güzel şekilde okuyup sonunda da bize katkı sunmalarından çok mutlu oluyoruz. Evet, var mıdır başka kitapla alakalı söylemek istediği, katkıda bulunmak isteyen arkadaşımız? Tabii bugün zor. Normalde daha kolay belki hepimiz için ama bugün
Hayır,
Ümit Hoca...
sanki kitap yeterince zor değilmiş gibi bir de Ümit Hoca'yı oturttun karşımıza. Ondan sonra gel şimdi buyur konuş. Ne konuşayım? Bence hiç konuşmasaydın daha iyiydi.
Valla bence bu bayram hediyesi gibi bir durum oldu hocam.
Ay ondan değil de hani ben hiç konuşmayabilirdim yani şu an için. Şu an itibariyle konuştuğum her şeyden pişmanlık başladı bile.
Ben öyle
Yok
olmadı.
hocam öyle söylemeyin, çok güzeldi. Öyle demeyin, yine de çok güzel. Yani hiçbir şey yoktu, aksi şeyin üzerine, Ümit Hocanın üzerine çok ekstra katkıydı sizinkilerde. Şimdi kendinizi
Teşekkür
lütfen
ederim. Allah
kafaya
razı olsun. O sizin gözünüzü,
Hocam halk
gönlünüzü
bize
yükseldi.
alışkın. Halk bize alışkın. Normalde Ümit Hoca her dersimiz Ümit Hoca olmuyor. O yüzden halkımız bize alışkın olduğu için problem yok. Yani biz de o kadar üst düzeyden değil, kendi düzeyimizden anlamaya çalıştığımız kadar. Zaten gruptaki dinamik de bununla ilgili. Yani sonuçta elhamdülillah güzel bir arkadaş kitlemiz var. Bu arkadaş kitlemizle de işte bizim uyumumuza bu
Hocam
çerçeve.
benimki şey gibi oluyor. Keçi Abdurrahman Çelebi derler.
Hocam bu kadar şey yapmayalım bence. Çünkü hani bence bu da yersiz bir mütevazilik oluyor. Biz sizin de ne kadar iyi bir okur ve yorum yapan biri olduğunu bunu biliyoruz. Allah razı olsun. Evet, var mıdır arkadaşlar? Bir iki saate yaklaşıyoruz. Genelde de 2 saatte bitiriyorduk programı ama.
Sandan hocam.
Buyurun.
Hocam kafama takılan bir şey var, sorabilir miyim?
Tabii, tabii Sema Hanım. Buyurun.
Ya şimdi Cemil Meriç dünya edebiyatı tarihi yazmaya başladığında hani seküler bir ailenin Batı hayranı olarak yetiştirilen bir kızı olarak soruyorum bu soruyu. Ben hani doğudan değil de batıdan başlar diye düşünmüştüm. Hint edebiyatıyla başlamış ya. Bunun esintileri yani mesela nasıl Hint edebiyatına geçmiş, nasıl bulmuş Hint edebiyatını da hani dünya edebiyat tarihini yazma projesine ben hemen Batı ile ilgili başlamıştır diye düşünürken Hint edebiyatını gördüm. Ve o Hint edebiyatıyla ilgilendikten sonra yazılarına da yansımış mı bu Hint edebiyatından etkilendiği şeylerin esintileri diye merak ettim açıkçası.
Bunu aslında Ümit Hoca'ya sormak daha güzel olur ama hocam herhalde bir
Programdan çıkmadı ama sanırım şu
çıkmadı
an
ama
oradayım.
herhalde bir ara verdi. Bunu
Ara vermedim, takip ediyorum.
tamam hocam. Hocam soruyor, arkadaşımızın sorusunu duydunuz mu acaba?
Hayır, son soruyu anlayamadım.
Sema Hanım bir daha soruyor, hocamıza iletebilir misiniz?
Tamam. Şimdi Dünya Edebiyatı Tarihi yazma projesine başladığında bunu okuduğumda ben ilk önce hani Batı'dan başlamıştır diye düşündüm Batı. Ama Hint edebiyatına yönelmiş ve Hint düşüncesine yönelmiş. Nasıl olmuş bu Hint düşüncesine yönelmesi ve Hint edebiyatını inceledikten sonra, Hint düşüncesine yöneldikten sonraki dönemde yazdığı kitaplarına buradan esinlendikleri, kendine kattıkları fark ediliyor mu kitaplarında diye merak ettim.
Eyvallah. Bir kere tabii evrensel bir tecessüsü var Cemil Meriç'in. bu yani kurmuş olduğu kütüphanede de kendisi açıkça ifade ediyor. Mesela Asya medeniyetinin eserleri, gerçi Batı'nın kitaplarıyla kıyaslandığı zaman hacim olarak dardı ama yine de vardı. Yani Batı dışı toplumların düşüncesine ve edebiyatına merakı kendisini zaten kütüphanesine ifşa ediyor. Mesela hiç akla gelir mi? Madagaskar atasözleriyle ilgili bir kitap var bizim kütüphanemizde. Yani Madagaskar, Afrika'nın doğusundaki kocaman bir ada. Oranın atasözü de mi olurmuş demek geliyor değil mi? Bizim yani Cumhuriyet'in yeni yetme aydını olarak içimizden. Ama Cemil Meriç'in tecessüsü Madagaskar'dan atasözlerine kadar uzanıyor. Mesela Binbir Gece Masalları Marjorie's tercümesi vardı. Ve İran edebiyatından yani Hafız'ın gazellerinden başlamak üzere gerçekten seçme bir batı dışı edebiyat ve düşünce kütüphanesiydi. Fransa'ya gittikten sonra hastaneye tanıştı. Lanzo del Vasto adlı bir papazla konuşuyorlar. Ve papaz kendisine Hint düşüncesinden, Hindistan'daki karmadan, bu hayatta yaptıklarımızın sonucu olarak bir dahaki hayata girişimizde ait olduğumuz kastın bir üstüne ya da bir altına çıkacağımız inancından söz ediyor babama. Babam da gözlerini kaybetmiştir. Tabii ki İslami bir dünya görüşünün içindedir ama yani bu şey hani ben nasıl bir günah işledim acaba? Bundan önceki hayatım var mıydı da ben bir günah işledim? Onun için mi gözlerimi kaybettim düşüncesine kapılıyor. Bu düşünce İslami şahsiyetinin altından giden bir düşünce. Hind'e yönelişinde bu tespitin de tesiri var. Ondan sonra Hint edebiyatı zaten Avrupa kanalından giriyor tabii ki. Yani Hint dillerine vakıf olmadığı için. Ama o dönemin Türkiye'sinde yani bir manada snob bir edebiyat anlayışının sadece Batı'nın 10 yılda bir değişen edebiyat modalarına aşık bir nesiller silsilesinin karşısında Asaf Ali Çelebi'nin dışında Hind'e ilgi duyan kimse yok. Bu onun aslında bir dünya edebiyatları dizisi yazma fikrine geliyor. Ve aslında ilk yazmaya teşebbüs ettiği edebiyat da İran edebiyatıdır. Cemil Meriç'in Dünya Edebiyatlar külliyatında birinci cildi İran edebiyatı temsil edecek idi. Ancak Hasan Ali Yücel'le o sırada bir başka tercüme üzerinden görüşmüşlerdir. Ve Hasan Ali kendisine ne yapıyorsunuz Cemil Bey diye sorduğunda İran edebiyatı üzerine bir eser hazırlıyorum. Dünya Edebiyatlar Külliyatı'nın birinci cildi olarak İran'ı seçtim demiştir. O üzerine Hasan Ali Yücel kendisini Cemil Bey İran da cazip ama bence ondan daha da cazip olan bir edebiyat var. O da Hint edebiyatıdır. Bizim Bülent Ecevit de bizim tabirini kullanmış. Zaten İngiltere'de Sanskritçe öğrendi. Sanskrit edebiyatına eğildi demiştir. Onun üzerine babam İran edebiyatını yarım bırakıp doğrudan doğruya Hint edebiyatına geçmiştir. Ve başlıkları hatırlarsak mesela tanımıyoruz Hind'i diye bir başlık var. Bu başlık yeterince değil. Hemen hemen hiç Hint'le ilgili bir ilginin, Hint hakkında bir ilginin o dönemin Türkiye Cumhuriyeti aydınlar arasında mevcut olmayışını gösterir. Dolayısıyla babam Edebiyatlar Külliyatı'nı bitirmeye nefesi yetmedi, öyle diyelim. Ve zaten o sırada özellikle sosyoloji bölümündeki dersleri dolayısıyla bir sosyalist düşünüre Saint-Simon'a olan ilgisi onu Saint-Simon üzerine bir kitap yazmaya teşvik etti, sevk etti ya da.
Evet, ilk sosyolog.
Evet, ilk sosyolog, ilk sosyalist.
Evet, çok güzel bir kitap.
Çok, gerçekten ben Saint-Simon'un mezarını da ziyaret ettim Paris'te. Père Lachaise mezarlığında yatıyor. Cemil Meriç'in bu arayışların sonunda sosyoloji bölümündeki derslerinde öğrencilerin kendi tarihimize ilgili sorular sormaya başlaması üzerine tekrar dikkati Osmanlı'ya yani kendisine gelmiştir. Yani Cemil Meriç çevrede dolaşmış, ondan sonra merkeze yani kendimize gelmiştir. Bu uzun bir yolculuk ama gerekli bir yolculuk.
Evet, çok güzel bir cevaptı bence. Çok içi doluydu.
Çok teşekkür ederim.
Girişinde Sema Hanım şey diyor. Aslında batıdan yola çıktım diyor. Christoph Kolomb gibi. O Hindi ararken Amerika'yı bulmuş. Ben Avrupa'yı incelerken Hindi buldum diye kendi jurnalinden sanırım alıntılarla girişteki şeyde bahsediyor. Ama orada da işte orada geçiyordu. Hani Hint'le kimse ilgilenmiyor. Hint'i zaten kimse tanımıyor, bilmiyor. Ama işte Emil'in ön sözüyle 1,5 ay uğraştım. Kim fark etti ki diyor. Yani aslında o dönemin entelektüelleri Batı'yı da çok bilmeyip çok ilgilenmedikleri için. Ya da her neyi ömrümü gömdüm. Kimin haberi oldu diyor. Yani hani Batı üzerine yaptığı incelemelerde çok böyle hani alıcısını bulmuş şeyler değil. Yani bir gerekli değeri görmemiş yani. O yüzden o da Batı'daki kendine değer verdi ya da görüşlerine değer verdiği kişilerden yola çıkıp Hindistan'ı incelemeye başlamış anladığım kadarıyla. Şeyde, jurnaldeki parçalarda direkt onun cümleleriyle de böyle. Ama zaten sonuçta bu.
Evet. Evet. Hikayesi dinlemiş oldum. Teşekkür ederim.
Evet, Ümit Hoca'dan dinlemiş olduk. Evet.
Arkadaşlar artık 2 saat oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle hocama programın başından sonuna kadar hem bizimle oldunuz, hem bize kattınız, hem bizden dinlediniz hocam.
Çok memnunum. Teşekkür ederim.
Evet, çok memnunum. Bu gecemiz çok bereketli oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Aslı hocam, size ve bütün katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine bir okuduklarımızı tartışma, istişare etme programında inşallah bir ay sonra görüşmek üzere diyorum. Kitap listesini Asuman Hocam'la istişare edip hemen göndereceğiz. Sadece bir şey konuşacağız. Temmuz-Ağustos ayında arkadaşların çoğunun da eğer katılamama durumu olursa yani ona göre o konuyu aramızda istişare edeceğiz. Bunun dışında evet, herkesten Allah razı olsun. Özellikle hocama tekrar herkesin teşekkürü var. Ben de o teşekkürleri sunuyorum bir elçi olarak.
Allah razı olsun. Teşekkürler. Evet. Hocam, tekrar mübarek olsun.
Sizin de hocam. Yarın Arife duamız var. Orada da sizi inşallah yine duamıza ekleyeceğiz hocam. Çok teşekkür
ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum.
Oldu. Görüşmek üzere. Allah'a emanet
olun. Amin efendim cümlemiz.
Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Herkese iyi bayramlar dileyeyim. Ben de Türkçe lisan ettikse affola denir gelenekte. Ben de öylece kapatmış olayım. Görüşmek üzere inşallah.